Ayrım 12.
Erkek gardiyanlar büyük koridora açılan demir kapının önünde birikerek tartışmaları dinlemeye koyuldular. Cemşit Ağa, "Cezaevinin en sessiz koğuşu bu karılar koğuşuydu," dedi. "Anarşi bu koğuşa da girdi." Baş gardiyan Veli, "Bu koğuşta sadece karı yok," dedi. "Onun için kavga çıkmaz. Çıksa da bizim avratların çeşme başı kavgaları gibi olur." "Hele susun da dinleyelim, bağırıyorlar habire," dedi Osman. Soluklarını keserek dinlemeye koyuldular. Aylin'in sesi geliyordu. "Yazık yazık, şu cezaevinde olanlara bakın biraz. İncir çekirdeğini doldurmayan şeyler yüzünden hemen her gün birbirimizi yiyoruz. Ama yanı başımızda arkadaşlarımız boyun eğmeden yaşamın mücadelesini veriyorlar. Sloganlarını, acı acı bağırtılarını, çığlıklarını duyuyoruz, kılımız kıpırdamıyor." Güner Aylin'e dönerek, "İçimizde böyle kışkırtıcılar, iğrenç yaratıklar oldukça daha çok yeriz birbirimizi," diye bağırdı. Karşılıklı küfürleşmeler, hırlaşmalar yeniden başladı. Süher Gülsenem de Şadiye'nin koğuşta tecrit edilmesini istedi. Masaların çamaşır leğenlerinin, tabak ve bardakların ayrılmasını, tam bir tecrit uygulamasını savundu. Meryem yanı başında tartışmaları dinleyen Gülizar'a sordu. "Kim başlattı? Yine nereden çıktı bu bıktırıcı hırlaşmalar?" Gülizar dudak büktü, omuz kaldırdı. "Ne bileyim, toprak başına hepsinin," diye öfkelendi. "Sinir bırakmadılar kancıklar bizde. Her gün dır dır dır dır dır. Birisi gitmiş çöp tenekesinde bir kanlı pamuk görmüş. Gardiyanlara karşı ayıp değil mi? Kaç kere söyledik, gazeteye sarın da atın," demiş. Öbürü de oradan geçiyormuş. "Bana vuruyor lafı," diye üzerine alınmış. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Tartışmalara bu sefer de Dilay müdahale etti. Tatlı sert bir konuşmayla ortalığı yatıştırdı. Zindan içinde zindan yaratmamak gereği üzerinde durdu. Süher'in koluna girerek onu yatakhaneye götürdü. Gülsenem de Şadiye'ye ricada bulundu. Meryem'e koğuşa 5 demlik bir çay yazmasını söyledi. Kadın gardiyana da "Dalgana bak, bir şey yok," diyerek göz kırptı. "Ah alçaklığım, ah dönekliğim, ah onurumu katlettin. Ana sütü gibi aydınlık, lekesiz onurumu. Bu toprağın, bu betonun üzerinde dimdik yürüten onurumu. Beni şafağa, sulara ve dağlara hayran eden yemyeşil onurumu. Ah korkaklığıma, cesaretimi katlettin. Yalın yaşamımın, 7 yıllık örsünde dövülen güzel cesaretimi. Namlulara dikelen, fütursuz, fedai cesaretimi. Beni ateşiyle sevdalara, destanlara götüren firari cesaretimi. Özgürlük aşkımın yaratıcı öfkesini katlettin. Öldürülme korkusu, tahliye isteği ve dayak. İşte beni buraya getiren 3 neden. Ya aile baskısı? Hayır. Ömrümün planını yaptım. Büyük infazımın planını yaptım. Yaptım, kötü yaptım. Gelecekteki güçlüklerden, tehlikelerden, sinsi ecelden kaçışın planını yaptım. Geleceğimin biricik mimarı kesildi bireyciliğim. Neden zayıfladı inancım? Neden? İnancım neden sarsıldı anacığım? Söyle anacığım, güzel anacığım. Çetin şartların görevleri çetin olur. Çetin görevlerden kaçtım. Gözlerimin içine bakacaklar sessiz sessiz, hiç konuşmadan. Oğlum çetin diyecekler. Çetin görevlerden kaçtın evladım. Resmen tüydün, alçakça tüydün. Tüydün oğlum, tüydün. Of tesbihim of. Of kitabım, defterim, kalemim, mektubum of. Tarafsız koğuşlara kapaklanacak adam mıydım ben? Battaniyenin altında vıcık vıcık terlemişti. Şakağının terini emen yatak sırılsıklam kir ve yorgunluk kokuyordu. Bakışlarının süngüsü düşmüş, elmacık kemikleri fırlamıştı. Bıyıkları, "Eski görkemimi yitirdim oğlum, artık kes beni," dercesine şallaklaşmıştı. Oh çekerek sağa döndü. Astımlılar gibi derin derin soludu. Sola döndü, hafiften lanet okudu. Sırt üstü uzandı, "Geriye dönemem, dönsem de eski saygınlığımı kazanamam," diye fısıldadı yastığa. Yüzü koyun döndü. Gece uyumadığı için gözleri şişmiş, alazlanmıştı. Bitkinlik basıncı çökmüştü şakaklarına. Başını ince, ateşli bir ağrı almıştı. Düşler anaforunda dönüyor, durmadan konuşuyordu kendi kendine. 6 yılda tırmandım bölge komitesi üyeliğine. 2 yıl dağlarda gezdim. Kaç kişiyi suçladım? Parmağımı gözlerine uzatarak, yükseklerden atarak kaç kişiye bağırdım? Kavga kaçakları diye. Kaç kere öfkeden gözüm kızardı, kaç kere. Gebersem gam yemem. Suçladıklarım hala saflarda. Ben ise it gibi titriyorum tarafsızlarda. Bana ne dediler? Pratikteki zayıflıklarını teorik aşırılıklarla maskeliyorsun dediler. Hayır hayır, pratikte en öndeydim ben, en önde. Karda, tipide, yağmur altında, fabrika önlerinde, köyde, mağarada, baskınlarda. Hayır hayır, en öndeydim ben. Bileğimin hakkıyla tırmandım bölge komitesine. Geriye dönebilir miyim acaba? Adam olabilir miyim? Umudun en yeşili umutsuzlukla filizlenir. Dönekliğime ihanet edebilecek güçte miyim acaba? Of tesbihim of, onurlu günlerimin, ellerimin ürünü, zeytin tesbihim. Bu sırada en yakın arkadaşı Muhlis geldi. Başucunda çömelerek, Çetin hasta mısın Çetin diye seslendi. Terlemişsin, ateşin de var, üşüttün galiba. Hasta değilim dedi Çetin. Ama ateşin var, terlemişsin üstelik. Hasta değilim, bunalıyorum. Ağır bir ruhsal çöküntü içindeyim. Yahu sana kaç kere söyledim kardeşim, dert etme kendine. Olmuş bir kere, ne yapalım? Devrimi mi engelledik sanki? İçimizin sesine uyduk, geldik işte. Kalk yemeğini ye, kalk. Biraz sonra çay da gelir, keyfimiz tıkırına girer. Yakarız sigaraları, voltalar, laflarız biraz, ferahlarsın. Kendimi affedemiyorum bir türlü. Affedemeyecek ne var be gözüm? Ömrümün 7-8 yılını verdin işte. Herkes bu kadar fedakarlık etse çoktan gerçekleşirdi idealler. Canını sıkma, kalk yüzünü yıka. Çayımızı, sigaramızı içeceğiz. Voltamızı atacağız, günlerimizi sayacağız. Sağlıkla çıkıp gideceğiz bu lanet yuvasından. Yıkıntı bir suratla zindan gibi kalktı Çetin. O kadar basit değil dedi. Basit olmayıp da ne olacak sanki? Hakkında ne derler, arkamdan ne konuşurlar? Bunlar hiç ırgalamıyor beni. Çıkacağım, askerliğimi yapacağım, evleneceğim. Bir iş bulup sakin bir yaşantıya dalacağım. Devrimi kökten unutacaksın yani. Yok diye itiraz etti Muhlis. Gönlüm her zaman devrimden yanadır. Devrim bende bir sevdadır. Ateşli olmasa da aklı başında ciddi bir sevdadır. Devrimin daimi sempatizanıyım. Militanı ne zaman olurum? Ha, onu da ben tayin edeceğim. Kitleler harıl harıl, dalga dalga iktidara koşarken herhalde ben ensemi kaşıyıp "Yahu bunlar nereye koşuyor?" diyecek değilim. Takılırım onlara. Aptal değilim. Hayatın acil ve gereklidir dediği her şeyi yaparım. Sen kafanı yorma, dalgana bak. O kadar da öküz değiliz. Çetin yüzünü yıkadı. Aynaya baktı. Eskiden böyle miydi yüzüm? Güp güleç, kıvançlı ve ferahtı diye düşündü. Yemekhaneye gitti, masayı hazırlamıştı Muhlis. Canavarla Cazgır Cafer de masadaydı. Canavar paslı dişleriyle bıyığının ucunu çiğniyordu. Bakışlarının haşinliği tesbihinin şakırtısıyla uyum içindeydi. Çetin'e çiğ çiğ baktı. İçinden, ''Bu ne hal ulan? Madem dayanamayacaktın, niye tüydün karışık koğuşlardan?'' dedi. Yapmacık bir ciddiyetle, ''Geçmiş olsun ortak, dertlisin yine.'' diyerek tüttürdü sigarasını. ''Sağ ol.'' dedi Çetin azarlar gibi. Canavar, ''Yahu soğutacaksın, doldur şu çayları da içelim. Hem kapı açılacak az sonra. Bahçeye çıkıp biraz hava alalım.'' diye çıkıştı Muhlis'e. ''Dur hele canavar biraz demlensin, yeni geldi.'' Canavar dolapların önünde volta atan sağcılara bakarak derin derin solukladı sigarasını. ''Şu namussuz, şerefsiz, adi, müptezel, kepaze herife ifrit oluyorum.'' diye dişlerini gıcırdattı. ''Kime?'' dedi Cafer. ''Şu kuddusi var ya alçak, enayi dümbeleyi, profesör katili.'' Cafer gevşek gevşek ağız tadıyla güldü. ''C2 koğuşundaki son kavgada burnuna yumruğu oturttuğu için kafayı takmışsın ona.'' ''Yok yahu ondan değil.'' dedi canavar. Bu adamın sadece görüşlerine değil, biçimine, davranışlarına da gıcık oluyorum. Arkadaş, gece bir horlayışı var, uf sorma. Yokuşu çıkan yağsız karnılar gibi. Her neyse, horlayışından vazgeçtik de yerlenmesi çekilmiyor. Şerefsizim, it ölüsü gibi kokuyor, ciğer morartan cinsinden. Cafer'le Muhlis göz ucuyla voltadaki sağcılara bakarak kıs kıs güldüler. Tarifsiz bir zevk alıyordu sohbetten canavar. Yorganı çekiyorum başıma, yine kâr etmiyor. Birkaç kere gecenin köründe ranzamdan uzaklaştım. Dağılıncaya kadar tuvalete gittim. Yahu gülüyorsunuz ama ciddi söylüyorum, uyutmuyor beni. Şimdi bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksınız. Bunların gazı bile bizimkilerden çok farklı. Muhlis gülerek, çok acayip teorilerim var be canavar, dedi. Allah'ıma ciddiyim diye ısrar etti canavar. Ben 5 senedir bizimkilerle içli dışlı, koyun koyuna yatıyorum da hiç böylesini solumadım. Çok iğrenç, insanlık dışı, melanet bir gaz yahu. Faşizm insanın ruhuna işleyince bağırsaklarını da bozuyor. Halbuki aynı karavana yiyoruz. Bu farklılık neden? Cafer, G2'deyken bizim Tantana Yusuf için de benzeri şeyler söylüyordun. Öf arkadaş, ben böyle gaz görmedim diyordun. Canavar paslı dişlerini göstererek cömert cömert gülümsedi. Yusuf'la bu hiçbir olur mu kardeşim dedi. Hem Yusuf garibim biraz bilinçsizdir. Yontulmamış bir yoksul köylüdür. Olur o kadar. İkisi de burun direğini felaket zorlamasına rağmen Kuddusi ile Yusuf'unki arasında nitelik farkı vardır. Canavara için için öfkelendi Çetin. Esas üzerinde değil de hep ayrıntılar üzerinde sohbet kuruşuna lanet okudu. Tıraşını kaşıdı. Bilincin ve inancın yolu üzerinde düşündü biraz. Ben bilinçten değil, inanç zayıflığından, zaafından, sarsıntısından kaybettim dedi kendi kendine. Canavara baktı. Onda her ikisinin de zayıf olduğunu düşündü. Canavar bir bardak çayı daha kafaya diktikten sonra ''Doldur Muhlis, doldur iki gözüm, doldur içelim, prim doldur, yoksa yatılmaz bu müptezel yerde'' dedi. Dolan bardağı önüne çekti. Biz bu koğuşta, karışık koğuşlarda olduğu gibi içli dışlı yatmayıp da ranzaları sağ sol diye iki blok şeklinde ayırsak nasıl olur acaba? Olmaz dedi Muhlis. İdare duyarsa kötü olur bizim için. Niye? Niyesi var mı kardeşim yahu, bilmiyor musun? Tarafsız koğuşlarda sağcılarla solcuların içli dışlı yatmasına çok dikkat ediyorlar. Sayım sırasında bir sağcı bir solcu şeklinde dizilmeyi keyif için mi yaptılar? İstesek yavaş yavaş bozarız bu gerici disiplini dedi Cafer. Muhlis tersler bir tavırla, hiçbir şeyi bozamayız biz. Gerici disiplini bozmaya çok niyetimiz varsa niye geldik buraya? Hayale kapılmamalıyız. Sakalı kaptırdık bir kere. Kaldıramayacağımız yüklere heveslenmeyelim dedi. Masaya sessizlik çöktü. Canavarın tesbihi başladı konuşmaya. Voltadaki sağcılara baktı yeniden. Böyle sürerse ben bu Kuddusi alçağının ağzını burnunu kırarım arkadaş. Benden söylemesi. Senin canın mı sıkılıyor aslanım diye çıkıştı Muhlis. Koğuşta kavga mı çıkartacaksın? Hepsinin süngüsü düşmüş dedi Cafer. Değnek yemiş çoban köpeklerine dönmüşler. Bunlar mı kavga çıkaracaklar? Muhlis sıkkın sıkkın kafa salladı. Arkaya yaslandı. Böyle konuşmayın kardeşim. Onların arasında yine birlik var ama bizde yok. Onlar için pişmanlığın, tarafsızlara geçişin pek bir değeri yok. Tarafsız koğuşlara geçmeleri onları moral bakımından pek etkilemiyor. Onlara göre dilin pişmanlığı önemli değil. Yeter ki kalbin pişmanlığı olmasın. Adamlar devlet politikasını destekliyorlar. Tarafsızlara geliş onlar için ne ki? Önemli mi sanki? Ama bizim için önemlidir. Bizden tarafsızlara gelenler manevi olarak sarsılıyor. Yılgınlık ve moral çöküntüsü içine giriyor. Bu bakımdan birlik güme gidiyor. Herkes kendi başının çaresine bakar duruma düşüyor. Bu zayıf durumumuzu biliyorlar. Onun için sorumsuz tavırlar içine girmeyelim. Canavar sıkıntıyla derin derin soludu. Çetin'i süzdü. Bakışlarını boş bardağa bağlamış, öylece düşünüyordu Çetin. Canavar içten içe, benim gibi çetrefil, zırzop adamlar zorluklar karşısında tüyebilir. Ya sen niye tüydün be çalta boz adam diye söylendi. Muhlis canavara sert sert baktı, içinden bir küfür savurdu. Madem bu kadar kavga meraklısıydın, karışık koğuşları niye terk ettin dedi. Orada kalıp Koçhisar'ın kınalı koçları gibi dövüşseydin toz toz. Çetin azarlayıcı bir tavırla, ne biçim konuşuyorsun Muhlis yahu dedi. Karışık koğuşlardakiler kavga meraklısı mı yani? Hayır, onu demek istemedim. Oralarda toplu kavgalar oluyor. Madem istiyordun, niye geldin demek istedim. Canavar küfredercesine, ben kavga meraklısı değilim arkadaş dedi. Ama bu koğuşta da rahatsız oluyorum, bunalıyorum. Kavga gürültülerini, yükselen sloganları duyunca kahroluyorum. Burada her şeye boyun eğiyoruz. Boyun eğerek yaşamaktan gına geldi bana. Çok kötü böyle yaşamak. Çetin afalladı. Vay be dedi kendi kendine. O da benim duyduklarımı duyuyor. Canavara karşı yüreğinde beslediği ön yargılar eridi. Yüzünün manzarası değişti. Bizim yapacak bir şeyimiz yok dedi Muhlis. Masaya yeniden sessizlik çöktü. Fil yutmuş güvercinler gibi başları sarkık düşünmeye koyuldular. Canavarın tesbihi neşeyle şakıdı. Az sonra Köse ile Cihangir geldi masaya. Çok derin düşünüyorsunuz beyler, hayırdır inşallah diye takıldı Köse. Şen çocuksu duygularla süzdü Köse'yi Cafer. Senin gibi gamsız kasavetsiz olmak isterdim Köse. Köse gür bıyıklarının gizlediği iri dişlerini ışıtarak gülümsedi. Nenem beni ağladığım zaman gıdıklardı, ağlayışı gülüşe çevirmek için. Öyle yapa yapa alıştırmış. Ağlayışın en içten, en olgun anında bile gıdıklama olunca gülmeye başlıyormuşum. Ama bu geçiş süreci birden olmuyormuş. Yavaş yavaş, aşamalı bir şekilde oluyormuş. Rahmetli bana şen şakrak ol gül derdi. Gülen adamın bahtı aydınlık olur. Bu durumlara düşünce gülmek zor oluyor. Sıkıntıdan, bunalımdan gülmeye zaman kalmıyor, dedi Cafer. Köse gülümsedi. Bunaldığında eğer gülemiyorsan küfredeceksin. Kime küfredersen et ama yeter ki küfret. Şu kavgalar çok etkiliyor burada beni. Yeniden karışık koşa geçmek, gidip dövüşmek, arkadaşları sevindirmek geliyor içimden, dedi canavar. Muhlis iğrenir gibi baktı. Yırtıcı kuş gagasından belli olur. Senin dövüşeceğin filan yok. Senin de ruhun moruklamış be, dedi canavar. Cihangir cırtlak bir sesle, biz adam olmayız kolay kolay, diye söze girdi. Köse hiç gereği yokken güldü. Öyle deme, öyle deme, dedi. Yiğit odur, attan düşer, atlanır. Yiğit odur, her yaraya katlanır. Biz attan düştük, atlanmayacağımız ne malum? Bu sırada büyük koridora bakan kapı şangırtıyla açıldı. İçeri, yani yemekhaneye torbalarıyla birlikte iki kişi girdi. Tüm koğuş hemen gelenlerin etrafında kümelendi. Solcular bir tanesini tanıdılar. C2 koğuşundan Zortök geçti. Diğeri ise cezaevine yeni gelen bir sağcıydı. Solcular Zortökkeş'i oturttular. Bir masanın etrafında toplanarak soru yağmuruna tuttular. Ökkeş'in morali iyi değildi. Soruları sessizce, dumanlı, durgun ve garip bakışlarla yanıtlıyordu. Mevzileri bırakarak kaçan bir askerin mahcubiyetini ve tedirginliğini yaşıyordu. Sağcılar arkadaşlarını yatakhaneye götürdüler. Köşedeki ranzalardan bir tanesine oturtarak başında yığıldılar. Sağcıların sözcüsü durumunda olan Müştak, anlat bakalım kardeşim, nereden sevk oldun, nerelisin, cezan ne kadar, durumlar nasıl, burada dövdüler mi? Yeni gelen kiremit kızılı bıyıklarını çekiştirdikten sonra etrafındakileri şöyle bir kesti. Kudusi'nin sunduğu sigarayı alırken, Mamak'tan geldim, dedi. Buraya gelince kapı altında bir odaya çektiler. Allah'a inanıp inanmadığımı sordular. Elhamdülillah, ondan hiç şüpheniz olmasın, dedim. Devlet düşmanlığı yaptın mı, dediler. Hayır, dedim. Devletimi, milletimi severim. Devlet düşmanlarına karşı mücadele ettim, dedim. Bu soruları kim soruyordu, dedi Kuddusi. Onbaşılar soruyordu. Benden sonra aynı soruları komünistlere de sordular. Kaç kişiydiler? 5. Onların bir kısmı sorulara açık cevaplar verdiler. Devletle çatışıyoruz, Allah'a da inanmıyoruz, dediler. Bir kısmı ise kaçamak cevaplar verdiler. İşte vicdan hürriyeti, anayasa, baba yasa, cart curt. Tabii askerler yutmadı. Beşini de gözümün önünde copla, tekme tokatla bir güzel benzettiler. Ciyaklıyorlar mıydı? Yalvarmadılar ama iki tanesi ağladı. Birisinin ağzı gözü kanadı, morardı. Birisi cazgırlık yaptı biraz. Boyun eğdiremezsiniz, biz böyleyiz, şöyleyiz, diye heyheylendi. Ama bacaklarını havaya dikip yıldızları saydırdılar tabii. Onları hangi koğuşa verdiler biliyor musun, dedi Müştak. Bilmiyorum. Mamak'ta durum nasıl birader, bizimkiler ne alemdeler, diye sordu Durali. Yeni gelen Durali'nin civelek, tavşani suratına baktı aval aval. Mamak'ta dayaklar gırla gidiyor, bizimkileri de dövüyorlar ama komünistlerin anasını ağlatıyor, bellerinden su alıyorlar. Marşlar, sporlar, kemalist eğitimler bütün hızıyla sürüp gidiyor. Adını bağışlar mısın birader, dedi Durali. Adım Nuri, Nuri Koç, Yozgatlıyım. Nuri Koç bir sigara daha yaktı. Bu cezaevinde durum nasıl, dedi. Durum iyi değil, dedi Müştak. Karışık koğuşlar var. Orada ülkücülerle komünistler sürekli kavga halindeler. Toplu kavgada asker çok fena eziyor. Burada da komünistlerle birlikteyiz. Tarafsızım diyen komünistlerle. Kavga çıkmıyor. Bosturası çıkmış ödlek adamlardır. Değil kavga etmek, akıllarından bile geçirmiyorlar. Tek düşünceleri bir an önce tahliye olup gitmek. İçlerinde birkaç zıpır var ama iplemiyoruz pek. Yani iyiyiz. Üzülüyoruz karışıktaki kardeşlerimizin durumuna. Nuri Koç, tarafsız koğuşlara nereden ve nasıl geldiklerini sormak istedi ama vazgeçti. Karışık koğuşlardaki kavgalardan kaçmış olabileceklerini düşündü. Zortökkeş yemekhanede tarafsız solculara kavgalar konusundaki görüşlerini açıkladı. Karıştır barıştır politikasının kavgalarla ortadan kaldırılamayacağını savundu. Kavgaların iyi örgütlenmediğini, güçlerin yıprandığını, birçok kişinin moral çöküntüsü içinde olduğunu anlattı. Herkesin her an tetikte olduğunu, en çok komando dayağından korktuğunu, buna rağmen ileriki günlerde kavgalar çıkabileceğini ileri sürdü. Ökkeş ayrıca kimsenin doğru dürüst beslenmediğini, birkaç kişinin düzenli olarak parasının geldiğini, bunun da 15-20 kişinin sigarasını ancak karşıladığını açıkladı. Karıştır barıştır politikasının ortadan kaldırılacağına kesinlikle inanmadığını yineledi. Muhlis görüşlerinin doğrulandığını, devlet politikasının bugünkü şartlarda değiştirilemeyeceğini belirtti. Karışık koğuşlarda olay çıksa bile karıştır barıştırın süreceğini iddia etti. Canavar küfredercesine güldü. Devletin her şeye kadir olmadığını hatırlattı. Muhlisi propagandasını devlet güçlüdür tezinin üzerinde kuran sosyoloğun etkisinde kalmakla eleştirdi. Muhlis canavarı cahillik ve ukalalıkla suçlayınca canavar öfkeden köpürdü ve aynı anda ayağa kalkarak Muhlis'i çiğnemekle tehdit etti. Otur ulan öküz diye bağırınca Muhlis çenesine güçlü bir yumruk yedi. Sıradan devrilerek sırtüstü betona çakıldı. Ayağa kalkıp canavara saldırmak isteyince köseyle Cihangir zapt ettiler. Atıldı, tutuldu, birkaç galis küfür savruldu karşılıklı. Muhlis'in sırtüstü durumunu seyreden Çetin ferahladı. Bırakın yahu, bırakın gelsin diye bağırdı canavar. Ben ona 32 dişini yedirmezsem şerefsizin velediyim. Çetin canavarı bir kenara çekti. Sus dedi, faşistlerin karşısında rezil etme bizi. Yatakhanedeki sağcılar gürültüyü duyunca telaşa kapıldılar. Ne oluyor, bizimkilere mi saldırdılar diyerek ayağa fırladılar. Durali koşarak kapıyı aralayıp yemekhaneye baktı. Durun durun dedi, komünistler birbirlerini yiyorlar. Yatakhanede bir sevinç rüzgarı esti. Gülüşmeler oldu. Susun susun dinleyelim denildi. Köse Muhlis'i tuvalete götürünce şamata kesildi. Herkes yeniden masanın etrafında oturdu. Canavarın öfkeden dudakları titriyordu. Hayret ediyorum arkadaş, bu kadar da olmaz yahu diye bağırdı canavar. Yüreğinde zerre kadar umut kıvılcımı yok mu bu adamın? Ben ne söylersem tersini savunuyor. Dağdan taş yuvarlar gibi laf ediyor. Çehre züğürdü, şerefsiz herif. İnancı zayıflamış, inancı dedi Cafer. Canavar sümkürdü, gözünü kısarak. Ben bunun kadar rahatına düşkün, hazırcı, beleşçi, lokmacı, bireyci adam görmedim arkadaş. Ver yiyeyim, ört yatayım, bekle canım çıkmasın. Kişiliksiz, zırtaboz bir adam gerçekten. Çetin, ruhanlı bir aygır gibi ağır ağır hülyalara daldı yeniden. Hıçkırarak ağlamak geldi içinden. Zor Dökkeş'in gözlerine baktı. Neden geldin be şapşal, be Allah'ın köylüsü, dercesine ekşidi. Konuşup konuşmamak konusunda kararsızlandı.